Ayrım 18, saat 1.20, denizaltı. Sınıra giriyoruz efendim, dedi kaptan. Bulunduğu bölmeyle arkadaki taşıyıcı kısmını küçük, pencere benzeri bir giriş ayırıyordu. Diğer 5-6 metre boyunca ilerleyen taşıyıcı bölmede beklerken Koray ve Gökhan kaptanın yanındaydı. İkisi de dikkat kesilmiş, sanki sessiz olurlarsa bir tehlike olup olmadığını anlayacaklarmış gibi bekliyorlardı. Mücadelelerinde bir süredir hiçbir şey kesin değildi. Sadece burunlarının dibini görebildikleri bir sisin içinde ilerliyor gibiydiler. Gemi sorunsuz çalışmıştı. İçeri girdiklerinde biraz umutsuzluğa kapıldıysalar da Alman yapımı gemi sağlamlığını ve işlevselliğini tamamen koruyordu. İkinci Dünya Savaşı sonunda mürettebatı tarafından Çinlilere teslim edilen denizaltı, onları bu uzun yol boyunca gıkını çıkarmadan taşımıştı. Fakat asıl sorun yolun başından beri gerek kendi kendilerine, gerek birbirleriyle tartışa durdukları sonuç meselesiydi. Biliyorlar, dedi Koray, silahlarımızı, denizaltıyı ve hedefimizi biliyorlar. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek, diye karşı çıktı Gökhan, saldırmak zorundayız. Ronikor Araştırma Enstitüsü'ne karşı başarı şansı çok az olan bir saldırıya gidiyorlardı. Koray ilk başta acele etme düşüncesindeyken giderek bu harekatın gereksiz olduğunu savunmaya başlamıştı. Planımızı biliyorlar. Tehlikede ne varsa taşıyacaklardır. Karşımızda sadece silahlar bulacağız. Gökhan elbette bu söylenenlere hak veriyordu ama merkezden gelen emir buydu. Orada ne bulabilirsek istiyorlar. Belki virüsler taşınmıştır ama herhangi bir belge, belki panzehir veya panzehir yapılmasını sağlayacak bir bilgi bulabiliriz. Koray duy da inanma gibisinden havaya baktı. Tartışmalarını kaptanın sesi kesti. Sınırdan tamamıyla girdik, dedi kaptan. Onun bu sözüyle sessiz bekleyiş başlamıştı. Kaptan radar menzilinden bahsediyordu. Suda ses hızla yayıldığı için en ufak gürültü çıkarmamaya çalışıyorlardı. Arkada Onur gözlerini kapamış, ellerini dizlerinin üzerine koymuştu. İçinden dua ediyordu ama dışarıdan bunu anlamak imkansızdı. Hastalığı geçmişti ama kendini hala bir garip hissediyordu. Utku diğerlerinden biraz daha uzakta oturuyordu. Kayayla göz göze gelince bakışlarını kaçırdı. İlk 10 dakika gemideki herkes için uzun bir kabus gibi geçmişti. O zor 10 dakika geçtikten sonra hepsi artık kurtulduklarına inanmış, dışarıya pek yansıtmasalar da çocuksu bir neşe bile duymuşlardı. 20 dakika sonra denizaltı hiçbir sorunla karşılaşmadan adaya ulaşmış, su yüzüne yükseliyordu. Karanlıkta küçük gövdesinin küçücük bir kısmı su yüzeyine çıktı. Biraz daha yükseldikten sonra durdu. 1 dakika geçmeden üst kapak açıldı ve Onur'un başı göründü. Fazla açıkta değillerdi, aşağı eğildi. Gökhan boynunu kaldırmış kendisine bakıyordu. Yüzebilirim, dedi. Ne? Diye soruyordu Çinli kaptan heyecanlı. Yüzebilirmiş diye çevirdi Muammer. Yaşlı Çinli güldü. Ben size demedim mi? Bana inanacaksınız. Aşağıdan halat uzatıldı ve Onur bunu beline bağlayıp yüzmeye başladı. Peşinden Muammer ve Kaya da hareket etmişti. Koray kapağa doğru hareket ederken dönüp Gökhan'a baktı. ''İzleyin, ben çıkınca gönderin.'' deyip yüzmeye başladı. Deniz suyu soğuktu. İleride Onur'un karaya çıkmak üzere olduğunu görebiliyordu. Çıktığı noktada yere yatarak saklanmasına izin verecek bir kaya ve küçük ağaçlar vardı. Arka cephesi görünen laboratuvar binası beklediğinden de daha heybetli görünüyordu. Tepedeki 2 projektör adayı ve denizi tarıyordu. İçeride Rüştü, Utku ve Gökhan kaptanın da yardımıyla halatın kancalarını büyük siyah sandığın kulaklarından geçirdiler, ardından da sıkıca sabitlediler. Rüştü yukarı çıktı ve Utku ile Gökhan'ın kaldırdığı sandığı yakalayıp denizaltının tavanına bıraktı. Birazdan üçü peş peşe karaya doğru yüzerken bu sandık da karadakiler tarafından aynı yönde çekiliyordu. Denizden en son çıkan Gökhan oldu ve hemen diğerleriyle birlikte sandığı çekmeye başladı. Denizaltının kapağı kapanmış ve suyun altında yeniden gözden kaybolmuştu. Islak vücutlarına buz gibi rüzgar çarpıyordu. Çoğu hafif hafif titriyordu ama bunun farkında değillerdi. Sandık köşeleri kumu süpürerek karaya çıktığında Gökhan koşup onu açtı. İçinde her biri için iri birer sırt çantası vardı. Çantasını alan içinden yeleğini, kemerini, maskesini ve birincil silahını çıkarıyor, bunlar çıkmış olmasına rağmen hala son derece ağır olan çantaları sırtlarına geçiriyordu. Arkalarında 10'dan fazla silahın aynı anda kurulma sesini duydular. Bir an dona kalıp sese doğru yüzlerini döndüklerinde üzerlerine doğrultulmuş 15 namlu gördüler. Çin askerleri bozuk bir hilal şeklinde etraflarını sarmıştı. Ortada general ve albay Hong Fei yan yana dikiliyordu. "Adaya hoş geldiniz baylar," diye konuştu. "Silahlarınızı atın ve teslim olun." Muammer anlamsızca Gökhan'a baktı. Koray silahını havaya kaldırdı. Yanındakilere Türkçe, "Silahlarınızı atın," dedi. "Teslim oluyoruz. Bile bile lades işte." Gökhan silahını bıraktı. Adamları da onu takip etti. Generalin bir işaretiyle askerler koşup onları çantalarından, maskelerinden ve kemerlerinden ayırıp tutukladılar. Denizaltının bulunduğu bölgeye doğru birkaç deniz motoru yola çıkmıştı bile. "İyi iş," diye albayı kutladı general. Gökhan hala umut var diye düşünüyordu. Çinliler gelen ekibin ne kadar olağanüstü olduğunu bilmiyordu. Tutuklu olarak onları Ronikor Araştırma Enstitüsü'nün içine götürüyorlardı ve bu tam da istedikleri şeydi. Yakalananların hepsi aynı koridora açılan ses geçirmez bir separatörle ayrılmış hücrelere konmuştu. Silahları toplanmıştı ve uzmanlar tarafından üzerlerinde tespit çalışmaları yapılıyordu. Denizaltıda kaptana yapılan radyo çağrılarıyla ele geçirilmiş güney rıhtımına çekilmişti. Hong Fei hücrelerin bulunduğu koridorda bekliyordu. General ve albay Guo Guang birlikte koridorun ucunda göründüler. Generalin neşesi yerindeydi, albaya eğilip fısıldadı. "Şunu da gönderelim artık." Albay yürümeye devam ederken istifini bozmadan başıyla onu olayladı. Kapının önünde Hong Fei'ye babacan bir gülümsemeyle baktı general. "Çok iyi bir iş çıkardınız Hong Fei. Sizi ve ekibinizi içtenlikle kutluyorum." "Teşekkür ederim general," diye karşılık verdi Hong Fei. "Tutukluları sorgulamaya başlamak isterim." "Oo, bu sanırım pek mümkün değil." Yürüyüp hücreye girmek için hamle yaptı ama Hong Fei o tam yolunun üzerinde duruyordu. "İzin verirseniz," dedi kibarca gülümseyerek. "Bu mümkün değil derken ne demek istediniz anlayamadım sanırım." Onu elinin tersiyle hafifçe iterek hücrenin kapısına uzandı. Bu sırada "Onları yakaladınız," diyordu. "Artık burada işiniz kalmadı." Hong Fei, "Yanıldınız," dedi. "Kızıl Şaman Çin dahi birçok ülkede faaliyette olan bir mafyanın lideri. Ülkemiz adına birçok bilgi verecek. Asıl size verecek bir bilgisi yok." Bu sefer o generali itti ve hücreye girdi. Koray el ve ayak bileklerinden yere ve masaya zincirlenmişti. Dirsekleri masanın üzerinde başı önüne eğik duruyordu. Başını oynatmadan sadece kaşlarını kaldırarak generale dimdik baktı ve hiçbir şey söylemedi. "Başını kaldır," diye emretti albay. Koray oralı olmadı. Albay bir süre oturduğu yerde sakinlikle bekledi ve aniden bir düğmeye basılmış gibi yumruğunu masaya indirerek tekrar bağırdı. "Kaldır başını dedim sana." "Koray, çok sertsin ha," diye mırıldandı. Hong Fei birden Kırgız lehçesiyle "Merhaba Kızıl Şaman, nihayet tanıştık," dedi. "Üç yıldır senin peşindeydim." General ve albay Guo Guang'ın bu dili bilmediğine emindi. Soruşturmasını böyle sürdürecekti. Koray aynı şekilde cevap verdi. "Memnun oldum, bilseydim daha erken gelirdim." Hong Fei konuşmaları anlamayan General Yu'yu aldırmadan "Söyle bakalım bu adaya niye saldırmak istediniz?" diye sordu. Koray kaşlarını çattı. "Ne yani, bilmiyor musunuz?" "Albay sen anlat hele," diyordu ki hücrenin kapısı açıldı ve içeri genç bir subay girdi. Tutuklulardan birinin iyi olmadığını, albay Guo Guang'ın gelip bakması gerektiğini söylüyordu. General Yu da onunla beraber odadan çıktı. İyi olmayan tutuklu Utku'ydu. Koray da aynı şekilde zincirlendiği masaya başını dayamış titriyor ve Çinlilerin anlamadığı bir dilde mırıldanıyordu. Aslında Türkçe bilen biri bile olsa ne dediğini anlamazdı. Çıkardığı sesler büyük olasılıkla herhangi bir dilde herhangi bir anlam ifade etmiyordu. Albay Guo Guang yanına gidip sırtına dokundu. Bu temas genç adamın aniden irkilmesine neden olmuştu. Oturduğu yerde neredeyse sıçramıştı. Kollarını ve bacaklarını kaçmaya çalışarak oynatmış ama hareket eden sadece altındaki hafif sandalye olmuştu. Gözleri kızarmıştı. Albay onun siyanür veya bir başka zehir aldığından endişelenmeye başlamıştı. "Bir doktor gönderin," dedi subaya. Hong Fei ile yalnız kalır kalmaz "Niye Kırgızca konuştun?" diye sordu Koray. "Yanındakilerin bizleri anlamasını istemiyordun. Gerçekten bilmiyorsun değil mi?" Sorgulamanın seyri onun eline geçmiş gibiydi. Hong Fei, "Soruları ben soracağım," dedi. "Diyelim ki sadece derdini merak eden biriyim." Koray, "Peki öyleyse anlatayım," diye hızla adada yapılan çalışmayı anlatmaya başladı. Kanada, Avustralya ve İsveç saldırılarını, Amerikan şirketine. İki doktor koşar adımlarla hücreden içeri daldı. Albay bir sigara yakmış, sırtı camdan duvara dayalı bekliyor, kısık gözlerle masada neredeyse hareketsiz yatmakta olan Utku'yu izliyordu. ''Doktorlara ne koşuyorsunuz?'' diye kızdı. ''Ölse ne olacak sanki?'' Doktorlar ona cevap vermeden Utku'nun başına yürüdüler. Onların teması da genç adamın irkilmesine neden olmuştu. Ama deneyimli tıp doktoru elleriyle ve hızlı hızlı Çince konuşarak onu sandalyede geri yaslamayı başardılar. Bir subay da onu omuzlarından tutuyor, sabit durması için yardımcı oluyordu. İlk muayenenin ardından daha yaşlıca görünen doktor albaya döndü. ''Yatırılması gerekiyor, kilitleri açmalısınız.'' ''Yoo'' dedi albay, ''bu kimsenin hoşuna gitmez. Ne yapıyorsanız burada yapın.'' ''Bu adamı yatırmam gerekiyor.'' dedi doktor, sanki az önce söylediğini iyi bilmediği başka bir dilde tekrarlamaya çalışıyormuş gibi. ''Görmüyor musunuz halini? Yaşamsal fonksiyonlarını monitöre bağlamalıyım ve acilen ateşini düşürecek bir şeyler yapmalıyım.'' Doktor bir sedye istedi ve dışarıdaki subay bu görevi üstlendi. Utku hafifçe titreyip bir sarhoşunki gibi gözlerini açıp kapıyordu. Sanki gözüne ve göz kapağı kaslarına sahip olmanın şaşkınlığını yaşar gibi onları oynatırken, subaylar ellerindeki ve ayaklarındaki zincirleri çözdüler. İki doktor kollarından tutup onu kaldırmaya çalışırken, albayla az önceki tartışmayı yaşayan doktor, ona hem teşekkür eder hem de ''bakın hiçbir sakıncası yok bunun'' der gibi gülümsüyordu. Ayak zincirlerini çözen subay, masanın altından çıkarken başını vurmamaya dikkat etti. Sedye kapıda görünmüştü. Subay doktorlara hastayı kaldırmaları için yardım etti. Bu sırada Utku kalçalarıyla sandalyenin bağı kesildiği an bir uykudan uyanmış gibi silkindi ve kollarını tutmakta olan iki doktorla subayı birer birer sineklermişçesine odanın içinde savurdu. Albay elini silahına atmıştı ama hala terler içinde olan ve gözlerindeki kızarıklığın rahatlıkla seçilebildiği Utku masanın üstüne sıçrayıp önce onun eline sonra omzuna tekme indirdi. Albay başını duvara çarpıp yere düştü. Utku kapıda sedyeyi getirmiş olan subaylardan birini ensesinden yakalayıp odanın gerisine doğru fırlattı fakat diğeri silahını suratına doğrultmuştu. Onunla göz göze gelince durdu. Başı boynunun üstünde titriyor, dudakları sımsıkı kapalı olduğu için burnundan nefes alıyordu. Diğer iki subay da yerden kalkmış silahlarını ona doğrultmuşlardı. Albay bir yandan ensesini ovalıyor, diğer yandan pürüzsüz duvarda nafile tutunacak bir şeyler arayarak doğruluyordu. Utku kendini yere bıraktı ve secde pozisyonunda durdu. Subaylar koşmuş ellerini yeniden kelepçelerken boğazını yırtarcasına hiçbirinin anlayamadığı bir şeyler haykırıyordu. Bu defa söylediği şey yeryüzündeki dillerden birinde çok net bir anlam içeriyordu. Genellikle Anadolu'da konuşulan bu dile göre şöyle diyordu Utku. ''Bana ne oluyor? Allah'ım bana ne oluyor?'' Hong Fei onu gülerek dinlemişti. En sonunda ''İyi bir hayal gücüm var.'' dedi. ''Hayır, bu tepkin sadece benim dediğimin doğru olduğunu gösteriyor. Burada ne olduğunu bilmiyorsun sen.'' ''Dediklerinin doğru olduğunu varsayalım. Ne değiştirir?'' Koray şaşırdı. Bu adamda bir gariplik vardı. Omuz silkli. ''Ne mi değiştirir? Bunu sana sormak lazım. Zira ben anlattım ve konumum değişmiyor ama doğru ise sanki senin için bir şeyler değişecek.'' Hong Fei Lao'nun yüzündeki gülümseme maskesi bir anda düştü. Hızla dışarı çıktı ve binada General Yu'yu aramaya başladı. Bürosundaydı. ''Kızıl Şaman'ın anlattıkları doğru mu? Siz burada biyolojik savaş için virüs mü üretiyorsunuz?'' General Hong Fei'nin saygısız ve sert tavrına şaşırmıştı. Altta kalmadı. ''Kendinize gelin. GRI albayı olsanız bile karşınızda bir general olduğunu unutmayın. Ve sorumluluğunda olan bir enstitüde bulunuyorsunuz.'' ''Bırakın şimdi bunu'' diye patladı Hong Fei. ''Bir mafya liderinin bildiğini ben de bilmeliyim.'' Ve kısaca Koray'ın anlattıklarını özetledi. General çaresiz kalmıştı. ''Peki'' dedi, ''bu anlatılanlar doğru.'' Hong Fei gözle görülür bir şekilde sarsılmıştı. Yanındaki sandalyeye yığılırcasına oturdu. ''Yani yakında dünyadaki Çinli olmayan insanları öldürecek virüslerle saldıracağız.'' ''General planları sorgulamak bana düşmez.'' dedi. Hong Fei sanki duvarların arkasını görebilecekmiş gibi etrafına baktı. ''Burada mı o virüsler? Adada?'' ''Hayır'' dedi Yu. ''Geçen haftadan beri sevkiyat yapılıyor. Son iki gün hızlandırdık.'' Hong Fei boş gözlerle bakıyordu şimdi. General aklına gelmiş gibi konuştu. ''Birkaç deney görüntüsü var. Onları görmek ister misiniz?'' GRI albayı yutkunarak başını salladı. Bir video filmi. Ronikor Araştırma Enstitüsü, Jiuquan Adası. Deney numarası 114, 25 Mayıs 2010. Ekranda deneklerin adları ve yüzleri belirdi sırayla. Üçü çekik gözlü, biri zenci, ikisi beyaz olmak üzere 6 kişiydiler. Tek tip hasta gecelikleri giymişlerdi. Az önce tanıtılan 6 adam iki görevlinin eşliğinde dar bir koridorda ilerliyorlardı. Görüntüler gibi ayakkabılarının çıkardığı sesler de donuk ve soğuktu. Son kapı üzerlerine kapatıldığında iki görevli dışarıda kalmıştı. 10 metrekarelik küçük bir odada kenardaki banklara oturdu adamlar. Odanın tam ortasında bir insanın bel hizasına kadar gelen ince bir sütun yükseliyordu. Görevlilerden ayrılınca rahatlamış olduğu belli olan çekik gözlülerden biri gülerek yanındakilerle konuşuyordu. ''Hadi bahisler açıldı beyler'' diyordu. ''Sadece buradan alacağımız parayla yetinecek kadar korkak olmayalım. Herkes tahminlerini yürütsün.'' İçlerinden bazıları ona kınayarak bakıyordu. Zenci olan karşılık verdi sadece. ''Bence resim çıkacak. Bizim resme bakmamızı isteyecekler.'' ''Evet, işte güzel bir tahmin. Haydi beyler, ne duruyorsunuz?'' Kimse bir şey söylemeyince yanındaki diğer çekik gözlüyü dürttü adam. ''Hadi sene, biraz eğlence.'' Görünmeyen bir hoparlörden donuk bir kadın sesi konuşmasını böldü. ''Yan Tianchi, Yan Tianchi, lütfen odanın ortasına yürüyün.'' Yan Tianchi, bahis meraklısı Çinli'nin adıydı. Adam bir sevinç kahkahası attı ve diğerleriyle alay edercesine konuştu. ''Beni seçtiler, gördünüz mü?'' Yanındaki Çinli'nin çenesini kaldırarak ''Ne oldu asık surat, kıskandın mı?'' dedi. Hoparlörden gelen ses tekrarlanınca ''Tamam be, tamam'' deyip odanın ortasına, sütunun yanına doğru yürüdü. ''Lütfen sağ ve soldaki iki çıkıntıyı kendinize doğru çektikten sonra kapağı kaldırın.'' dedi kadın sesi. Sütunun üzerinde siyah bir kısım vardı. İkişer parmakla tutulabilecek iki küçük çıkıntı kenarlara yakın duruyordu. Yan Tianchi hala gülümseyerek arkadaşlarına bakarken çıkıntıları çekti. Kapak birkaç milimetre kalkmıştı. Sonra da alttaki kenarlardan tutup kaldırdı. Kapağın altındaki bir mekanizma içerideki kapsülün açılmasını sağlamıştı. Tianchi merakla bakarken birden minicik bir buhar tabakası gördü. Bundan sonra kendini yerde buldu. Öksürerek yıkılmıştı. Odadaki diğerleri de kalın camları yumruklayarak yere yığıldılar. Camlara ve zemine bulaşan kıvamlı kan orada irice birkaç böceğin ezilmiş gibi görünmesine neden oluyordu. Tüm bedenler hareketsiz kaldıktan kısa bir süre sonra odada kesik kesik bir alarm ve ardından hoparlörden konuşan kadının sesi duyuldu. ''Deney 114, başarısız.'' Ekran karardı ve birkaç saniye içinde geri aydınlandı. ''Ronikor Araştırma Enstitüsü, Jiuquan Adası, deney numara 124, 8 Haziran 2010.'' Deneklerin tanıtıldığı bölüm başlamıştı. İkinci denek olan Gaston M. Bow adlı zenci görünmüştü ki general filmi durdurdu. Hong Fei'nin iğrenme duygusuyla buruşmuş yüzüne baktı. ''Böyle devam ediyor. 8 deney var bu filmde toplam. 8'inciye kadar ilginç bir şey olmuyor. İsterseniz doğrudan ona geçelim.'' ''Pekala.'' dedi Hong Fei. General görüntü çubuğunu ileri aldı. ''Ronikor Araştırma Enstitüsü, Jiuquan Adası, deney numara 192, 23 Kasım 2012.'' Yine denekler tanıtıldı. İsimlere bakılırsa iki Çinli, bir Japon, bir Hintli, bir Güney Afrikalı, bir tane de Avrupalı vardı. Bu Hollanda ya da Almanya'dan olmalıydı. Çinlilerden biri kadındı. Denekler aynı koridorlarda ilerleyip aynı odaya ya da o odaya benzeyen bir başkasına girdiler. Sütun yine ortada duruyordu. Bu defa denekler arasında konuşkan olan yoktu. Duyulan tek konuşma ince giysisinin üstünden bacağını kaşırken yanındaki Güney Afrikalı'ya dokunan Avrupalı'nın özür dilemesi olmuştu. Hoparlörle ortaya çağrılan isim Kasumi Yamashiro'ydu. Japon sakin bir biçimde kalkıp ortaya doğru yürüdü. ''Lütfen sağ yandaki düğmeye bastıktan sonra kapağı kaldırın.'' diye duyuldu kadının sesi. ''General, 5. deneyde değiştirdiler sanırım bu mekanizmayı.'' dedi. Hong Fei dikkatini ekrandan ayırmadı. Yamashiro denileni yaptı. Kapağı kaldırdı ve daha önce o buharın çıkışını gören 8. adam oldu. Aynı anda öksürükler içinde yere yığılmıştı. Odadaki görüntü tek bir farkla ilk deneyin aynısıydı. Erkek olan Çinli çevresinde olanları müthiş bir şokla karşılamıştı. Yanındaki adamlar iğrenç şekillerde yere yığılıyor, kan kusuyorken o ayakta duruyordu. Çığlık çığlığa kendini kapıya doğru fırlattı. Cam kapıya çarpıp geriye, Güney Afrikalı'nın cesedi üzerine düşmüştü. Onun üzerinden panik içinde kalkıp yine kendini kapıya vurdu. Kapı açılmıyordu. Adam delice çığlıklar atmaya, kendini odanın camdan duvarlarına vurmaya başlamıştı. ''Çıkarın beni!'' diye bağırıyor, küfürler ediyordu. Gözyaşları ve sümükleri ağzına doluyordu. Bir süre sonra adam aniden durdu, elini göğsüne atmıştı. Yüzünde sert bir acı ifadesi vardı. Önce dizlerinin sonra da gövdesinin üzerine yere düştü. Ayakları birkaç kez ani titremelerle arkasındaki Avrupalı'nın cesedini tekmelerken o da can verdi. Yine o kesik alarm sesi duyuldu. ''Deney 192, kısmen başarılı.'' diye duyuldu kadının sesi ekran kararmadan birkaç saniye önce. Hong Fei eski sakinliğine kavuşmuştu. ''Yeterli.'' dedi. ''Kusura bakmayın general, biraz fazla heyecanlandım.'' General gözlerini kısarak onu izledi. ''Belki de tutukluları hemen öldürmeliyiz. Bu bilgiyle sağ kalmamalılar.'' Hong Fei elini salladı. Sonuçta elbette öldürülecekler. Ama Çin içindeki organizasyonlarına ilişkin birkaç bilgi daha almam lazım dedi. Şimdi hızla bunu yapmaya gidiyorum. Generalin bürosundan çıktıktan sonra Koray'ın bulunduğu hücreye geldi. Birkaç saniye ona konuşmadan baktı. Haklıymışsın dedi. Koray hala bu GRI ajanındaki garipliği anlamaya çalışıyordu. Hong Fei'nin bunu engellememiz için bana yardım edeceksin demesiyle ağzı açık kaldı. ''Ne yani, ülkene ihanet mi edeceksin?'' Bir GRI albayından asla beklemezdi bunu. ''Hong Fei, bir oğlum var, Kızıl Şaman.'' dedi. ''Adı Zhu ve annesi Hintli, onu çok seviyorum.'' Koray içinden ''Aha.'' dedi. ''Demek ki sır buydu. Adam oğlunun ölmesini istemiyordu. Hiçbir devlet aile bağlarının arasına giremezdi. Karşılıklı bakıyorlardı ki kapı açıldı ve General Yu içeri girdi.'' GRI albayından kuşkulanmış ve kontrole gelmişti. Birden Hong Fei silahını çıkarıp ona hedef aldı. ''Kartınıza elektronik kelepçeyi açın general.'' Koray bu kadarını beklemiyordu doğrusu. General dona kalmıştı, yutkundu. Dudaklarında titrek, endişeli bir gülümseme vardı. Ellerini vücudunun önünde kaldırmıştı. ''Sakin ol Hong Fei, sakin ol. Çok yanlış bir şey yapıyorsun.'' Hong Fei boynunu uzatıp koridora baktı, boştu. Hücrenin kapısını yavaşça kapatıp generale doğru yürüdü. ''Kes sesini ve dediğimi yap.'' Bu sırada yaşlı askerin silahını alıp kontrol etmiş, kendi beline yerleştirmişti. ''General, başın çok büyük belada, neye bulaştığının farkında bile değilsin.'' diye söyleniyordu Koray'ı zincirlerinden kurtarırken. ''Tek kelime daha edersen beynini dağıtırım.'' diye tehdit etti Hong Fei. ''Doğruyu söylediğine emin olabilirsin.'' dedi Koray. Elleri serbest kalınca ayağa kalkması kolay olmuştu. General şimdi de ayaklarını çözüyordu. Hong Fei generalin silahını fırlattı ve Koray havada kaptı. ''Şimdi bana buraya gelmekteki planını söyle bakalım. Bir planın vardı umarım.'' ''Bu laboratuvar yok edilmeli. Bilgisayar hard disklerinde almalıyız. Başka çare yok. Bunun için getirdiğimiz patlayıcılara ihtiyacımız var. Ve bunu yapacaksak adamlarıma da ihtiyacımız olacak.'' Koray'ı zincirlerden tamamen kurtarmış olan general elleri havada ayağa kalkmıştı. Koray ona ''Bu virüsün panzehiri var mı?'' diye sordu. Cevap vermeyince sol elinin tersi tam generalin dudaklarının üzerinde patladı. Generalin başı savruldu ve olduğu yerde sendeledi. Yüzünü anında Koray'a geri çevirdi. Burnundan soluyordu. Yumrukları sımsıkı kapanmıştı. ''Bunu ödeyeceksiniz.'' ''Ondan kurtulmamız lazım.'' dedi Hong Fei ama Koray onu durdurdu. Ona ihtiyaçları vardı. Odadan GRI albayı önde, generali kontrol eden Koray arkada temkinle çıktılar. Hong Fei yan hücrenin kapısının önünde bekledi. Koray General Yu'yu buraya itekledi. Kartı sürdüğünde kapı açılmıştı. Onur karşısında Kızıl Şaman'ı gördüğünde şaşkınlıktan dilini yutuyordu. Biraz sonra çözülmüş, kurtarılmıştı. Koray ona dikkatli ve tetikte olmasını öğütledi. Koridora çıktılar tekrar. Sıradaki odada Gökhan vardı. Onur ortalarda görünmemek için odadan çıkmamış, kapının hemen önünde camı kapatan jaluziyi parmağıyla aralamış koridoru kontrol ediyordu. Koray ve General Gökhan'ın hücresini açarken Hong Fei koridorda nöbet tutuyordu. Gökhan kapısı açıldığında hafifçe başını kaldırdı. Karşısındakilere bakıyordu ama sanki onlar saydammış da aslında arkalarını görüyormuş gibi tepkisizdi. Koray onun bu görüntüsüyle karşılaşınca içinde soğuk bir akımın dolaştığını hissetti. Aslında Gökhan buraya kapatıldıkları andan beri böyleydi. İçinde koca bir delik açılmıştı sanki. Bütün düşünce ve duyguları girdaba kapılmış oraya akıyordu. Ülkesi için çok şey yapmış, çok acı çekmiş ve çok acıya neden olmuştu. Hayatı acılarla ve savaşlarla geçmişti. Bu son ve en büyük savaşındaysa yeniliyordu. Tüm bu duygular zihnini bir anda süpürmüş gibiydi. Yıllar öncesini, Türkiye'deki savaşı hatırlıyordu. Sonra Washington'ı, İsrail'i ve Seda'yı, Aslı'yı, doğmamış oğlunu, Ruslar ve Sivas'taki yaylada geçen 5 yıllık inzivayı. Şimdi ise bekliyordu. Koray Gökhan diye seslendiğinde oralı olmadı. General onu serbest bırakmak üzere hareket ederken kapı açıldı. Hongfei içeri daldı ve parmağını dudağına götürüp sus işareti yaptı. Koray bu sırada generali arkadan yakalamış, onun kendi silahını çenesinin altına dayamıştı. "Biri geliyor," diye fısıldadı Hongfei. Jaluzinin arkasında eğilmiş görünmemeye çalışıyordu. "Ayak sesleri," diye sol tarafı gösterdi. Aynı sesleri Onur da duymuştu. Jaluzinin arkasında bekledi. Gelen tek bir subaydı. Onun soldan ilk odaya, Koray'ın tıkıldığı hücreye girdiğini gördü. Genç subay General Yu'ya bir mesaj iletmek üzere gelmişti ama şimdi karşısına bomboş bir oda bulmuştu. Masada ve yerde uçlarında elektronik kelepçelerin bulunduğu zincirler açık halde duruyordu. Arkasında duyduğu minik tıkırtıya döndüğü an karşısında Onur'u buldu. Boynunun kırılması bir saniyeden kısa sürmüştü. Onur subayın silahını ve kemerini alıp koridoru gözetledi. Kimse yoktu. Başını ve kolunu uzatıp diğerlerine işaret verdi. "Tamam," dedi içeride Hongfei. "Adamın halletti." Koray generali Gökhan'a doğru itti. "Acele et." Kartı sürerken generalin gözleri Gökhan'ın masanın üzerinde duran bileklerine takıldı. "Orospu çocuğu," diye sövdü şaşkın bir ifadeyle. Gökhan'ın bileklerindeki kelepçeler zaten açıktı, kırılmışlardı. Ayaklarındaki kelepçeleri açtı general. Koray'ın konuşma çabalarına Gökhan'dan yanıt gelmiyordu. Kırık kelepçelere tuhaf bir gurur duygusuyla baktı Kızıl Şaman ve Gökhan'ın suratına okkalı bir tokat indirdi. Bu işe yaramış, gözleri suratına su çarpılmış gibi açılmıştı. "Hadi," diye tuttu omzundan, "savaş daha bitmedi." Birkaç saniye olanları anlamaya çalıştıktan sonra ayağa kalktı Gökhan. Hücreden çıkıyorlardı ki koridorda beyaz önlüklü bir kadın ve bir adamın arkalarında iki askerle ilerlediğini gördüler. Generalin çenesinin altında namlunun soğukluğunu hissetmesi çok sürmemişti. Koray generalin kulağına fısıldadı. "Nereye gidiyorlar?" "Bilmiyorum." "Biz neredeyiz?" "Alt kattayız. Plazma havuzlarına gidiyorlar." Geçmelerini beklemeye karar verdi. Önlüklü kadın subaylarla konuşuyordu fakat söyledikleri onların bulunduğu yerden duyulmuyordu. Aslında kadın mahkumlardan bahsediyordu. Bunun ne kadar korkunç bir durum olduğundan, birilerinin gerçekten buraya saldırmasının ne kadar rahatsız edici olduğundan söz ediyordu. Subaylardan biri Onur'un saklandığı hücrenin önünde durdu, yere eğildi. Diğerleri ilerlemişti ve öndeki subay ona oyalanmamasını, gelmesini söylüyordu ki kapıdan fırlayan Hongfei'nin mermisiyle burnunun tam üstünden vuruldu. Hongfei iki mermide diğerine sıkmıştı. Onur odadan fırlamıştı. Önlüklü kadın çığlıklar atarak bulunduğu yere çöküp başını kollarıyla kapatırken adam koridorun diğer tarafına doğru kaçmış, gözden kaybolmuştu. Şimdi Koray ve Gökhan da dışarıdaydı. General içeriye ayaklarından kelepçelenmişti. Kartı artık Gökhan'daydı. Hongfei genç subayın generalin omzundan düşen yıldızı gördüğünü fark etmişti. Adam durumu anlayacak ve içeriye Onur'un bulunduğu hücreye girecekti. Gürültü zaten kopacaktı. Hiçbir adamı riske atmanın anlamı yoktu. Şimdi koridorda müthiş bir koşuşturma ve karmaşa başlamıştı. Gökhan Onur'a subayların silahlarını alması için bağırırken bir yandan Muammer'in bulunduğu hücrenin kapısını açıyordu. Koray ve Hongfei koridorun sağ ucuna doğru silahları hazır halde koşarken Onur sol uçta ilk subayın silahını almış diğerine gidiyordu. Subayın cansız bedenine eğildiği sırada kanatlı kapı sarsılarak açıldı. Kenara, koridor duvarının korumasına doğru sıçrarken elindeki iki silahı da 3'er kez ateşlemişti. Tüfekleriyle koşarak gelen iki asker o noktada yere yığılmıştı. Önlüklü kadın hala çığlıklar atıyor, duvara dayanmış çömeldiği yerde topuklu ayakkabılarıyla yeri tekmeliyordu. Eteği sıyrılmış külotlu çorabının altındaki kalın baldırları görünür olmuştu. Onur doğrulurken tek mermi de ona sıktı. Artık askerlerin makineli tüfeklerini almak için büyük bir şansı vardı. Tüm binada kulakları sağır eden alarm çınlamaya başlamıştı. Gökhan Muammer'den sonra Kaya'yı da serbest bırakmıştı. Onur köşeyi döndü. İki makineli tüfek kanatlı kapıyı bloke edip açık kalmasına neden olmuş iki cansız bedenin omuzlarında duruyordu. Açık kapıdan ileride de onun eşi bir kapı olduğu görünebiliyordu. Tabancalarını cebine koyup tüfekleri yerden kaptığı an ilerideki kanatlı kapı açıldı. Karşısında bir an için en az 10 kişilik bir takım asker gördü. Makineli tüfekleri onlara doğru rastgele ateşleyerek kendini geri çekti. İlk defa karşı ateş açılmıştı. Duvarın köşeleri mermilerle sıyrıldı ve yer yer parçalandı.